Bugün madde 5. bölüme bakacağız. Dağdaki vaaz serimiz devam ediyor. Saymadım ama 7-8 vaaz oldu herhalde. Kutsal kitaplarınızdan madde 5'i açabilirsiniz. Son günlerde yine haberlere göz attım. Özellikle bu vaazı düşünürken. Dünya gerçekten berbat bir durumda. İşte politik kavgalar, özellikle mevkilerle ilgili suçlar, hırsızlık her zaman olduğu gibi bir tık daha artmış halde. Trafik kazaları, son birkaç günde farklı yerlerde patlamalar, trajik olaylar yine hayatımızın ortasında. Cinayet hemen her gün. Özellikle sadakatsiz eşleri öldürenler. E tabi biliyorsunuz işte bilmem kim ünlünün Instagram'daki mini etek fotoğrafı falan yine ana haberlerde. Özellikle ahlaksız konular, fikirler sürekli gözümüzün önüne sokulmaya çalışıyor. Bu gibi filmler, televizyon programları sürekli olarak ahlaksızlıkları işaret ediyor. Ve en fazla izlenilen programlar olmaya da devam ediyor. Daha önce de anımsarsanız yani bizim çocukluğumuzdaki programları hatırlarsanız ne kadar ciddi bir fark olduğunu anımsayacaksınız. Bizim çocukluğumuzda Amerikan filmlerini izlediğimiz zaman kadın ve kocanın aynı odada yatarken aynı yatakta bile yatmadıklarını görüyordunuz. Hatırlar mısınız o filmleri, siyah beyaz filmleri? Karı ve koca aynı işte yatak odasıyla ilgili bir sahne çekileceği zaman iki tekerli kişilik yataklarda resmedilirdi. Şimdi dünya öyle bir noktaya geldi ki özellikle o sahnelerin daha hareketli, daha aktif, daha fazla cinselliği, seksi işaret eden şekilde olması planlanıyor. Ve dizilerde her zaman bir aldatma. Her zaman bir aldatma. Aldatma olmayan hiçbir dizi yok. Kesin birileri birilerini aldatması gerekiyor ki dizi eğlenceli olabilsin. Öyle değil mi? Ya da işte bu Türk programlarını gördüğünüz zaman gün içerisinde geziyorsanız 6 saat boyunca İşte köyde birisi birisinin amcasıyla beraber olmuş, onun kaynıyla falan beraber. İnanılmaz bir hal, öyle değil mi? Şaşırıyoruz böyle şeyler. Ancak bunlar gerçekten filmler değil yani sadece. Filmlerde olan şeyler değil. Gerçekten hayatımızda olan konular bunlar. Konuşulmayan ancak yapılan şeyler. Maalesef bugün pek de böyle istemeyerek de olsa bu konular hakkında vaaz etmemiz gerekiyor. Çünkü kürsüde bu gibi konuları vaaz etmek gerçekten zor. Hani istemeyerek derken Tanrı'nın sözünü vaaz etmek istemiyorum anlamında değil ancak kürsüde bu gibi konulardan bahsetmek zor. Cinsellik olsun, işte zina olsun, boşanma gibi konular olsun. Ancak bizim vaaz tekniğimizin yani açıklamalı vaaz dediğimiz, yani kutsal kitap içerisindeki, kutsal yazılar içerisindeki kitapları bir bir vaaz etme ya da bir bölümleri bir bir vaaz etmeyle ilgili olan tavrımızdan ötürü bazen böyle pasajlara denk gelebiliyoruz. Keşke Hengel denk gelseydi ama bana denk geldi. Dolayısıyla bu konuyu beraber bir şekilde inceleyeceğiz. Bu konuyu okuyacağım ben tabii ki kültürel bağlamları da var birazcık. Ondan dolayı hemen biraz kafanız karışabilir ama birazcık irdeleyince, inceleyince hatta İbadet'in başında Markos'tan bir bölüm koyduk yine. Bugünkü vaazla bağlantılı sağ olsun Hengel eklemiş oraya. Bakalım o zaman pasajı. Aslında iki bölümü birleştirdik. Zina konusu ve boşanma konusu çünkü birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Tanrı'nın sözüne kulak verin kardeşler. Matta 5. bölümden okuyorum. 27. ayetten 32. ayete kadar okuyacağım. Zina etmeyeceksin denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki bir kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir. Kim karısını boşarsa ona boşanma belgesi versin denmiştir. Ama ben size diyorum ki karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. Rabbimizin sözleridir kardeşler. Özellikle sonlara doğru geldiğimiz zaman biraz daha dönemin kültürüyle ilgili bağlantılara geldik. Fazlasıyla irdeleyeceğiz oraları. Öncelikle şehvetle ilgili bir durumdan bahsediyoruz değil mi? İsa'nın şehvet probleminin, cinsel istek probleminin bir anlamda, ahlaki olmayan cinsel istek probleminin zinayla bağlantılı olduğunu işaretini görüyoruz. Dolayısıyla İsa'nın burada sadece bu günahı fiziksel anlamda ciddiyetinden bahsetmediğini ama aynı zamanda düşünsel anlamda da bir günah olduğunu açıkladığını anlayabiliriz. Eski antlaşmada biliyorsunuz zina etmeyeceksin diyen bir emir var öyle değil mi on emirde? Yani zina etmeyeceksin dediğimiz zaman evli olan eşlerin kendi eşlerinden başkasıyla beraber olmasından bahsediyoruz. Ya da evlenmemiş kişilerin de aynı şekilde cinsel bir günah işlemesinden bahsediyoruz. Yani kutsal kitap bunun doğru olmadığını açık bir şekilde bize söylüyor. Bunun için pastör olmaya, teolog olmaya gerek yok. Çok net bir şekilde kutsal kitap yazıyor. Hatta kutsal kitap bu gibi kelimelerden bahsederken ağır bir kelime kullanıyor. Zina diyor öyle değil mi? biz kullanmıyoruz pek. Aldatma kelimesi kullanıyoruz. Daha kulağa hoş geliyor. Aldatma böyle kötü ama o kadar da kötü değil. Öyle değil mi? Birisine karşı yapılmış bir hata ama zina dediğiniz zaman eyvah. Sanki taşlanacaksın gibi bir durum var, öyle değil mi? Çünkü yasaya karşı gelmekle ilgili. İlginçtir, İngilizce'de de kullanılan kelime böyle durumlar için yumuşatılmış bir kelime. Genellikle kutsal yazıda bahseden kelime çok daha güçlü. Ancak sokak ağzında kullanılan kelime yine Türkçe'de olduğu gibi çok daha hafif. Yani sanki bir kandırma durumu varmış gibi. Ancak çok ciddi bir problem olduğunu görüyoruz burada zinanın. Hatta zinanın değil, zina ile ilgili ahlaksız düşüncelerin kötü bir şey olduğunu söylüyor kutsal yazılar. Ve bizim yüreğimizi değiştirmek isteyen bir İsa olduğunu görüyoruz. Çünkü bir kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur diyor İsa. Bunun yürekle ilgili bir problem olduğunu söylüyor. Bakın, günah yürekle ilgili bir problemdir kardeşler. Her şey yürekte başlar. Şüphesiz burada İsa erkeklerden özellikle bahsettiği zaman lütfen kadınlar tamam bu konunun bize ilgisi yokmuş gibi düşünmesin. Kadınların da şüphesiz ki işleyebileceği bir günah bu, ancak şüphesiz ki belki de erkeklerin en fazla zorlandığı konulardan bir tanesi. Belki de en zorlandıkları konu bu. Duam o ki hiçbirimiz hayatında böylesine bir günah işlemek zorunda kalmasın. Hiçbirimiz böyle bir duruma kendisini bırakmasın. Böylesine berbat bir leke ile evliliğini zedelemesin ve eşlerine olan sevgisini gün be gün arttırsın. Şüphesiz ki bu benim duam. Ancak az önce bahsettiğim gibi televizyonda, programlarda, insanlarla konuştuğumuzda bunun hayatın bir gerçeği olduğunu görüyoruz. Ve Hristiyanların arasında da bu problemin yaşandığını biliyoruz. Burada bir ara not vereyim. Eğer eşinizle bu konuyla ilgili daha önce konuşmadıysanız bence konuşmanız gerekiyor. Özellikle erkeklerin eşlerle konuşması gerekiyor. Çünkü eğer eşiniz sizin bu konuyla ilgili bir sorun yaşamadığınızı düşünüyorsa bence onu yanıltıyorsunuz. Çünkü ben hiçbir erkeğin bu konuyla ilgili paklık konusunda güçlü durabildiğine inanmıyorum. Erkeklerin en fazla mücadele ettiği konulardan bir tanesi. Ve ben kendi eşime de bunu getirdim. Onun benim için dua etmesi gerektiğini, Rabbin huzuruna gelmesi gerektiğini, zorlandığım bir konu olduğunu anlattım. Çoğu zaman günahımı itiraf etmiyorum ama işte itiraf ettiğim günahlardan bir tanesi. Ve bence eşlerimize günahlarımızı itiraf etmemiz onların bizim için nasıl dua edeceği konusunda onların önünü açıyorlar. Bir yalana inanmalarına izin vermiyoruz böylelikle. Ve böylelikle yapmış olduğumuz hatadan dolayı bağış da dilebiliyoruz onlardan. Çünkü merhametli, bağış dolu, bizim için dua eden birer eşimiz olduğu zaman bu mücadeleyle boğuşurken bunun gerçekten çok önemli olduğunu tahmin edebilirsiniz, öyle değil mi? Bu paklıkla ilgili bir durum. Paklık dediğimiz zaman şunu anlatmamız gerekiyor. Paklık kelimesi şudur, yani lekelenebilecek bir durumda olan konulara bahsediyoruz. Paklık dendiği zaman Hristiyanlıkta. Lekesiz olmaktan bahsediyoruz. Özellikle cinsel günahlar ya da ne bileyim cinayet vesaire gibi şeyler sanki hayatımızı, kariyerimizi, yaşantımızı resmi olarak olmasından bahsetmiyorum ama lekeleyebilecek şeyler oluyor. Öyle değil mi? Ya da hayatımızla ilgili bazı günahlar diğer günahlara göre bizim hayatımızı çok daha net bir şekilde etkiliyor. Zina, çılgınca eğlenceler, insanlara zarar verme, bunlar bizim hayatımızı lekeleyebiliyorlar. Ve bugünkü pasaj İsa'nın bizim paklık konusundaki tavrımızı nasıl ilerleyeceğimizle ilgili bizi yönlendiriyor aslında. Kutsallığı arayan bireyler olarak paklığı arayışımız gerçekten çok önemlidir. Söylediğim gibi burada iki cinsi de ele alıyor. Bu sadece erkeklere verilmiş bir vaaz değil. Kadınlar da aynı günahları işliyorlar zaman zaman. Dolayısıyla kadınlar da kendi adlarına bunları değerlendirmeliler. Evli kadınlar kocalarıyla olan ilişkilerinde, evli olmayan kadınlar da başka erkeklerle olan ilişkilerinde paklığı aramaları gerekiyor. Bu sadece cinsel zinadan ibaret değil, cinsel bir günahtan ibaret değil. Genel anlamda paklığı aramaktan da bahsediyoruz. Bunun için bizim kilisemizdeki uyguladığımız, teşvik ettiğimiz fikirlerden bir tanesi nedir? Erkekle kadının aynı odada yalnız kalmasının tehlikeli olduğunu söylüyoruz, öyle değil mi? Bir dakika Kerem, şimdi durup dururken erkekle kadın yalnız kalırsa ne olacak? Bir şey olacağını söylemiyoruz. Duamız da odur, öyle ki hiçbir zaman kilisemizde böyle bir şey olmasın. Ancak günah yürekle ilgili bir şey. Önce yürekte başlıyor. Sonra gözle ilgili görmeye başlıyorsun, cinsel günah özellikle. Ve yavaş yavaş bir eyleme, harekete geçmeye başlıyor. Farkında olmadan. Ve Hristiyan bunun olmasına izin vermeden önce kapıları kapatması gerekiyor. Çünkü kendinizi geri dönemeyeceğiniz bir noktaya koyduğunuz zaman günah kaçınılmaz oluyor. Ve işte İsa bu noktayı vurgularken ne diyor biliyor musunuz? Bakın diyor ki, sağ gözün günah işleme neden olursa onu çıkart at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemeye neden olursa onu kes at. Yani tabii ki bu pasaj zaman zaman yanlış anlaşılır tarihte. Gerçekten kendisine hadım eden insanlar ve kendi gözlerini çıkartan Hristiyanlar oldu. Şüphesiz ki burada bir şey betimleniyor, bir resim anlatıyor İsa. Bunun ne kadar ciddiye alınması gerektiğini ve ne kadar radikal bir önlem koymamız gerektiğini anlatıyor. Gerçekten fiziksel olarak gözümüzü çıkartmamız gerektiğini, kolumuzu kesmemiz gerektiğini söylemiyor. Ancak yürekte işlenen günahın gerçek cinsel ahlaksızlık gibi, zina gibi çok kötü olduğunu söylüyor ve bunun durdurulabilmesi için ne yapılması gerekiyorsa ilk adımda yapılması gerektiğini bize anlatıyor. Yani günahı öldürün diyor. Yoksa günah sizi öldürecek. Cehennem azabı resmi sunuluyor değil mi? Cehennem ateşi resmi sunuluyor. Cinselliği düşünme konusunda Tanrı öylesine kutsal ki bir kişi, bir erkek karısının dışında başka bir kadını düşündüğü zaman cinsel anlamda Tanrı'nın gözünde ölümü hak edecek kadar kötü bir şey yapıyor. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Tanrı'nın ne kadar kutsal olduğunu resmediyor bize. Ve günahtan ne kadar nefret ettiğini resmediyor. Bununla beraber evliliğe ne kadar önem verdiğini de resmediyor. Erkeğin karısına bağlanması gerektiğini, çünkü bir beden olduklarını anlatıyor. Az önce okuduğumuz bölümde vardı öyle değil mi? Bir beden olmamız gerektiğini anlatıyor. Sizin günah işlemenize neden olan ne bu konuda? Bilmiyorum ancak eğer bu konuda, özellikle düşünsel anlamda, cinsellikle ilgili herhangi bir sorun yaşıyorsanız o zaman durumunuzu değerlendirmeniz gerekiyor. Sizin durumunuzu özellikle zor noktaya götüren şey ne? İş yerinizde birisi olabilir. Özellikle düşünceleriniz bu kişiye kayıyor olabilir. Belki de o zaman o işi bırakmanız gerekiyor. Diyeceksin Kerem, nasıl ya, iş bırakılır mı? Böyle bir şey olabilir mi? İsa'nın attığı radikal adımı görüyor musunuz burada? Birisine bakıyor musun diyor. Bakmak yerine gözünü çıkart at diyor. Çünkü bu günah hem evliliğinizi lekeleyebilecek hem de Tanrı'nın gözünde ölüme neden olabilecek kadar, cehennem azabının neden olabilecek kadar ağır. Dolayısıyla çok radikal bir adım atılması gerekiyor. Özellikle de böyle bir ortamın içerisindeysek, söylemek istediğim sürekli olarak bizim düşünsel anlamda ahlaksız bir şekilde etkilenmemize neden olacak bir ortamdaysak yanlış bir ortamdayız demek. O ortamda bulunmamamız gerekiyor. Cinsel anlamda internette önünüze çıkan şeylerden mi rahatsız oluyorsunuz? Televizyondaki diziler mi düşünsel anlamda oraya götürüyor? O zaman belki de televizyonunuzu kapatmanız gerekiyor. İzlememeniz gerekiyor. Belki de bilgisayar artık kullanmamanız gerekiyor. Radikal bir değişim gerekiyor belki de hayatınızda. Ne olduğunu bilmiyorum sizin hayatınızda, sizin bu konuyla savaşmanıza neden olan ama hepimizin savaştığı bir konu. Ve gerçekten ciddi adımlar atılması gerekiyor. İsa bunu işaret ediyor. Şüphesiz daha bu aşamada düşünceden bahsediyoruz öyle değil mi? Birisine bakmaktan bahsediyoruz. Yani işin fiziksel kısmına geçmedik bile. Düşünsel anlamda böylesine bir günahın ne kadar ilişkinizi, evliliğinizi etkileyebileceğini değerlendirmeniz gerekiyor. Zina ise daha da kötü bir sorun öyle değil mi? Ayet oradan bahsederken daha çok vücudun tamamıyla yok olması konusunu işaret ediyor. Yani şehvetle bakmanın ardından inşa edilen bir şey var. Ne oluyor? Şehvetle bakmaya başlıyorsunuz ve bu bakışlar aklınıza başka fikirler getirmeye başlıyor. Daha fazlasını istiyorsunuz, daha fazlasını arzuluyorsunuz ve bu noktaya doğru adım atmaya başlıyorsunuz. Düşünsel, yüreksel olan bu konu bir bakmışsınız ki bir ileriye doğru gitmiş durumda. Martin Luther diyor ki kuşların başınızın üzerinde uçmasına engel olamazsınız. Ama saçlarınıza yuva yapmasına engel olabilirsiniz. Yani bu düşünceler sürekli oralarda gezinebilirler. Ancak yuva yapmasına engel olmamız gerekiyor. İşte bu noktada radikal bir değişim gerekiyor. Çünkü günah böyle işliyor kardeşler. Öncelikle yüreğinizde başlıyor. Her zaman sizi heyecanlandıran bir şey oluyor günah. İlginizi çeken bir şey oluyor bu günah. Ve arzularınızla başlıyor. Sonra özellikle bu gibi durumlarda gözlerle devam ediyor. Bakmaya başlıyorsunuz. Bir sonraki aşamaya geçiyorsunuz öyle değil mi? Ondan sonra bedeniniz bu fikre alışmaya başlıyor. Ve daha fazlasını istiyorsunuz. Davut Mezmur 119'da diyor ki kendi öğütlerine, arzularına yönelt beni diyor. Yani aslında bizim değişebilmemiz için yüreğimizin değişmesi gerekiyor. Tanrı'nın bize sağladığı eşlerin büyük bir bereket olduğunu ve bizleri bir beden yaptığını ve sonsuza dek ölene dek bizi bir arada tutmak istediğini anlamamız gerekiyor. Kutsal kitapta Tanrı açık bir şekilde Malaki'de ben boşanmadan nefret ederim diyor. Ve böylesine bir günah kutsal yazılarda boşanabilmeniz için özgürlük tanıyan tek günah. Dolayısıyla evliliğinizi yok edebilecek kadar kötü bir durum. Eğer arzularımız Tanrı'ya itaat etmeyle ilgiliyse onun ardı sıra gitmemiz gerekiyor değil mi? Onun için ilk duamız bu olması gerekiyor. Rab benim arzularımı değiştir. Benim yüreğime yeni bir paklık var. Yeni bir yürek var et bende diyor ya Davut duasında. Öyle değil mi? Hatırlıyor musunuz o duasını? Birazdan bahsedeceğim ne noktada vermişti. Çünkü Davut'un kendisi de büyük bir günah işlemişti. Bakın şöyle söylüyor Yakup da. Ayartılan kişi Tanrı beni ayartıyor demesin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Sonra arzu gebe kalır ve günah doğurur. İşte bahsettiğim şey. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir. Arzu gebe kalıyor, bakmaya başlıyorsunuz, ilginizi çekmeye başlıyor ve bir süre sonra altından çıkamayacağınız bir zincirlemeye giriyorsunuz. Ve evliliklerinize zarar vermeye başlıyorsunuz. Düşüncede yapılan cinsel ahlaksızlık, gözle, bazen sözle yapılan cinsel ahlaksızlığa gidiyor ve ardından bedensel noktaya gidiyor. Kutsal kitaptaki en önemli örnek Davut belki de bu konuda, öyle değil mi? Hatırlıyor musunuz Betşeva'yla ne olduğunu? Davut kral olarak kraliyetin işte nedir adı şatosunun damında uzakta evinin damında yıkanan bir kadın görüyor. Yalnız çok ilginç, şu anda aklıma geliyor. Davut'un tarihteki en önemli kralın evinin damından çıplak kadını görebilecek mesafede. Bugün falan bizim dünyadaki liderlerin falan evlerinin falan damından hiçbir şey göremiyorsunuz. Öyle mi? Tamamıyla korunaklı bir yerde. Davut'un evi diğer insanları görebileceği bir noktada. Evin damına çıkıyor ve orada bir kadın görüyor. Kadın ne yapıyor? Betşeva duş alıyor, yıkanıyor, temizleniyor. Ve o sırada onun çıplak halini görüyor. Ve işte o noktada yüreği ve düşünceleri değişiyor Davut'un. Önce ne yapıyor? Birilerini gönderiyor. Kim olduğunu öğreniyor. Ve ona diyorlar ki orduda senin önemli askerlerinden bir tanesi yok mu? Uriya. Onun karısıdır. Ne diyor Davut? Ha tamam, o zaman evliyse vazgeçtik diyor. Öyle demiyor değil mi? O zaman diyor ki kadını getirin bakalım buraya bir. Kadını getiriyorlar ve kadınla beraber oluyor Davut. Hikaye burada bitiyor mu? Hayır. Uriya savaşta. Uriya savaştan geliyor dinlenmek için bir süre. Ve Davut Uriya ile konuşuyor. Ne oldu savaşta falan filan konuşuyorlar. Uriya'ya bir bakıyor Davut. Uriya evine gitmemiş. Neden Uriya eve gitmemiş biliyor musunuz? Diyor ki Davut'a, kralına. Diğer diyor askerler şu anda kırlarda, savaşta savaşırlarken ben nasıl olur da eve gelirim de karımın koynuna girerim? Adamdaki asalete bakar mısınız Uriya'daki? Ve bu asaleti gören Davut ne yapıyor? Gözyaşları içerisinde ağlıyor mu? Hayır. Bir mektup yazıyor. Uriya'nın eline veriyor. Mektupta ne yazıyor? Yoav'a, ordu komutanına gönderiyor. Diyor ki bu Uriya'yı savaşın ateşli olduğu bir yere koy. Ölsün. Ve Uriya kendi ölüm mektubunu kendi elinde Yoav'a götürüyor. Yoav onu savaşın ateşli bir yerine koyuyor ve Uriya ölüyor. Ardından çok ilginç bir şekilde morali bozulan, tabii ki çok önemli bir asker morali bozulduğu için Yoav ve diğer askerlerin moralinin bozulabileceğini düşünen Davut ne diyor biliyor musunuz? Bakın kutsal kitaptan alıyorum. Böyle bir drama olabilir mi? Diyor ki savaşta kimin öleceği belli olmaz. Davut bunu söylüyor. Kadını kendi rızası olmadan alıyor. Kocasını öldürüyor. Ve hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Ve bu peygamber tarihin en önemli peygamberlerinden bir tanesi. Bizim ilahiyatımızdaki peygamberlerin hepsi günahlı, öyle değil mi? Sadece İsa Mesih günahlı değil. Çünkü İsa Mesih sadece göklerden gelen kişi, öyle değil mi? Ve bu aslında bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? İnsanoğlunun ne kadar günahkar olduğunu gösteriyor. Davut'un neye ihtiyacı olabiliyor musunuz? Peygamber, Kral Davut'un başka bir peygambere ihtiyacı oluyor. Başka bir peygamber gönderiyor Natan'ı. Ve Tanrı o zaman Davut'la konuşuyor ve o zaman fark ediyor Davut günahını. Büyük bir ağlayış içerisinde tövbe ediyor. Günahın ne kadar yıkıcı olabildiğini görüyor biliyor musunuz? Cinsel bir düşünceyle başlayan bir günah, ahlaksız bir düşünceyle başlayan günah, ardından fiziksel bir zinaya gidiyor, ardından durum daha da sarpa sarıyor, kadının kocası var, eyvah ne olacak? Davut için yeterli olmuyor, kadını kendisine almak istiyor, o zaman ne yapıyor? Uriya'yı öldürtüyor. İnanılmaz, öyle değil mi? Yani kutsal kitapta kardeşler cinselliğin evlilik kurumu için verildiğini görüyoruz. Eşlerin birbirlerinden hoşnut olabilmeleri, özel, yakın bir ilişki içerisinde olmaları ve kutsal kitapta söylendiği gibi semereli olup, bereketli olup çoğalabilmeleri için. Ve kutsal yazılar erkek ve kadının tek bir beden olduğundan bahsediyor ve bu özel ilişkiyi o ikisi arasına veriyor. Ve bize itaat etmemizi istiyor kutsal yazılar. Şimdi buradan neye gidiyoruz? Birden evlilik ve boşanma konusuna geçti pasaj, öyle değil mi? Çünkü farkındaysanız bölüm üzerine diğerini inşa ediyor. İlk önce ne oldu? Düşünsel günahtan bahsettik. Sonra gerçekten fiziksel olarak cinsel günahtan bahsettik. Ve bunun boşanmaya neden olabildiğiyle ilgili bir bağlantı da görüyoruz burada. Diyor ki kim karısını boşarsa ona boşanma belgesi versin. Ama ben size diyorum ki karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zina etmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. Burada yine zina konusu temelde gördüğünüz gibi. Kutsal yazılar cinsellik günahının haricinde, zina günahının haricinde herhangi bir şekilde bizi boşanmaya izin vermiyor Hristiyanların. Çünkü Tanrı evliliğin ölüme kadar devam etmesi gerektiğine inanıyor. Ama İsa özellikle bu konuyu neden vurguluyor biliyor musunuz? O dönemde iki tane görüş vardı. Özellikle erkeğin egemen olduğu bir kültürde kadını ezebildikleri durumlar vardı. Ve İsa bunun olmasını istemiyor. Öncelikle bir görüş vardı. Rabbi Himel denilen bir hocanın görüşüydü. Ve diyordu ki koca karısını istediği zaman istediği nedenle boşayabilir. Bugünküne de benziyor biraz. Yalandan nedenle. Gerçi iki taraf da boşayabilir ama boşanmanın özgürlüğü daha kolay. Daha rahat bir şekilde boşanabiliyorsunuz. Ve Rabbi Himel'in okulu, onun öğretisi bunu işaret ediyordu. İstediğiniz zaman boşanabilirsiniz. Ve gerçekten Ferisilerin arasında, şaka yapmıyorum, tarihi kayıtlarda bu var. Yemeği yapan kadından boşanan Ferisiler olduğunu söylüyor tarihi kayıtlar. Ve böyle boşandık, tamam sen yoluna ben yoluma, işte evlerimizi paylaşalım. Böyle bir dünya değil biliyorsunuz, öyle değil mi? Kadının kirli olarak görüldüğü, artık eve, babasının evine kabul edilmediği, iş falan bulamadığı, fahişeliğe zorlandığı bir nokta oluyor. İşte bunun için kadını zinaya zorlamış olursun diyor ya. Çünkü kadını terk ettiğin zaman çok kötü bir durumda bırakıyorsun demek istiyor. Onurlu bir şekilde bırakmıyorsun demek istiyor. Ve ikinci bir okul vardı, o da Rabbi Şamay'ın okulu. Ve o da diyordu ki karını boşanmamalısın. Tanrı evliliği önemsiyor ve iki tarafı bir beden yapıyor. Dolayısıyla evlilik ölüme kadar olması gereken bir kurumdur. Sadece cinsel ahlaksızlık noktasında karını boşayabilirsin diyor. Gerçekten de yeni antlaşmada cinsel ahlaksızlık dışında boşanmanın yasak olduğunu işaret ediyor İsa. Daha sonra Pavlus işte imanlı olmayan eşlerden birinin bırakması durumunda da özgürlük olduğunu anlatıyor. Aynı şekilde ölümün yine evliliğin, evlilik kurumunun sona erdiği anlamına geldiğini söylüyor. Bu arada bu cinsellikle ilgili bahsedilen konu teşvik etmiyor. Yani kocanız ya da karınız cinsel bir ahlaksızlıkta bulundu, zina yaptı. O zaman karınız ya da kocanızı boşayın demiyor İsa. Boşama fırsatı veriyor yasaya göre. Tanrı boşanmadan hiçbir zaman hoşnut olmuyor. Ve insanlar her zaman birbirlerine karşı günah işliyorlar. Şüphesiz ki böyle bir günah sevgiyle ilgili, derinden sevgiyle ilgili bir günah olduğu için evlilikleri derinden etkileyebiliyor. Hatta şey anımsarsınız, Yusuf Meryem'in hamile olduğunu öğreniyor. Anımsıyorsunuz öyle değil mi? Meryem'in hamile olduğunu öğrenince ne yapıyor? Sessiz bir şekilde ondan ayrılmak istiyor. Henüz evli değiller, nişanlılar, ancak o kültüre göre artık neredeyse evli sayılıyorlar. Beraber olmasalar dahi diğer insanların gözünde böylesine ciddi bir anlaşma yapılmış durumda. Ve onu bırakmak istiyor. Neden? Çünkü başka bir erkekle beraber olduğunu düşünüyor. Ve bunun için de kadını, Meryem'i bırakmak istiyor. Kızı aslında, daha herhangi birisiyle beraber olmamış Meryem. Ve hatta Yusuf rüyasında bir melek görüyor ve diyor ki hayır Rabbi sana diyor Meryem'in rahminde olan göksel tanrıdandır diye deklare ediyor, öyle değil mi? Ancak işte dediğim gibi o dönemde erkekler kadınlarını beğenmediklerinde, işler yolunda gitmediğinde, yemeği yaktıklarında neyse yani kadınları boşayabiliyorlardı ve kadınları çok zor bir durumda bırakabiliyorlardı. Greko-Roman kültürde de öyleydi. Roma evlerinde kadınlar köle kadar değersizdiler. Özellikle biliyorsunuz ben bir kitap üzerinde çalışıyorum. Bununla ilgili dönemin Roma ev yaşamını araştırıyorum. Roma İmparatorluğu'nu düşündüğüm zaman ben kadının daha fazla hakkı olduğunu düşünüyordum. Neredeyse bir köleden farksızlar. O dünyada da çok kötü bir durumdalar. Ve bunun için İsa dönemde parasız, onursuz, utanç duyacağı bir konuma bir kadının bırakılmasının doğru olmadığını işaret etmeye başlıyor. Ve İsa bunun yapıldığını fark ettiği için zina ile ilgili keskin bir kural getiriyor. Net bir şekilde kendi öğrencilerinin, çevresindeki insanların kadına bunun yapılmasının özgür olmadığını söylüyor. Bir kadının alet gibi kullanılmasına izin vermediğini gösteriyoruz. Ve böylelikle zina dışında hiçbir erkek karısını boşayamaz diyor. Çok ciddi bir kural getirmiş oluyor. Ve bu noktada boşanma belgesi verdi. Buradaki boşanma belgesi ne derseniz, işi resmiyete dökebilmek için bir belge verirdi o zaman erkekler. Musa böyle bir belgenin olmasına izin vermişti. Bu Tanrı'nın gerçekten boşanmayı sevdiği için değil, İsrail'in günahları yüzünden, İsrail'in yüreklerinin sertleşmesi yüzünden böylesi bir durumda boşanmayı özgür kılan bir belge sunulması gerektiğini deklare ediyordu Musa. Ve şüphesiz ki buradaki din adamları da, liberal kişiler de bir şekilde bu gibi yasaların yumuşatılmasını istiyorlar. Bugün bizim kilisemizde de, bugün dünyada kiliselerde de öyle değil mi? Birçok Hristiyanlıkla ilgili kural yumuşatılmak isteniyor, öyle değil mi? Hatta yumuşatan kiliseler var, liberalleşen kiliseler var. Neden? Çünkü kutsal yazılara göre değil, bizim isteğimize göre bir ilahiyatımız olsun. Kutsal yazıların söylediğini takip etmek yerine bizim düşüncelerimizi takip edelim demeye başlıyorlar. Evlilik öylesine ciddi ki boşanma günah olduğu gibi doğru nedenlerle boşanmamış olan kişiyle evlenmenin de günah olduğunu söylüyor İsa. Yani boşandıktan sonra boşanmış olan başka birisiyle evlenmeyi de özgür kılmıyor. Şüphesiz bunların dinamikleri konuşulabilir. Neden böyle oldu o kişi, neden boşandı, bu kişinin boşanması özgür müdür gibi vesaire konular bugün kiliselerde konuşuluyor. Çünkü boşanma ve evlenme sürekli yaşanan olaylar olduğu için maalesef kültürümüzde bizim de bunu işaret etmemiz gerekiyor. Ancak kutsal kitap Tanrı ile İsrail arasındaki evlilik ve boşanma temasını bize açık bir şekilde vurguluyor. Kutsal kitabın neresinde okursanız okuyun, İsrail'in Tanrı'nın evlendiği gelini gibi anlatılır, öyle değil mi? Kiliseden bahsederken İsa kilisenin Tanrı'nın gelini olduğunu, İsa'nın gelini olduğunu açıklar. Yine aynı şekilde Tanrı'yla ilgili, İsrail halkıyla ilgili ilişkilerini resmederken Hoşea kitabını hatırlar mısınız bilmem. Hoşea kitabında peygamber Hoşea bir hayat kadınıyla evlenir. Neden? Tüm halka deklare etmek istediği Tanrı'nın şudur. İşte bir Tanrı adamı, bakın böylesine bir kadınla evlendi. Benim evlendiğim gelin de sizsiniz. İşte aynı bu kadın gibisiniz demek istemiştir. Öyle ki Tanrı kutsal yazılarda sürekli bize bu ilişki temasını anlatır. Çünkü bize olan sevgisini ve bağlılığını deklare eder. Bizlerin de bu konuda hem kilise olarak İsa'ya bağlılığımız hem de eşler olarak birbirimize bağlılığımızı öğretmeye çalışır. İsa bize, kilisesine nasıl gelini gibi bağlıysa bizler de eşlerimize aynı şekilde bağlanmamız istenir. Tanrı'nın gözünde kardeşler cinsel ahlaksızlık çok ağır bir suç gördüğünüz gibi. Tanrı'nın kutsallığının önüne lekesiz kalmak istiyorsak eğer bu günahı düşüncelerimizden dahi çıkartmamız gerekiyor. Ve işte bu da yüreğimizin değişmesiyle oluyor. Ne kadar zorlanıyorsunuz bilmiyorum bu konuda ancak ne pahasına olursanız olun eğer düzenli bir şekilde sizin sınanmanıza neden olan, cinsellik düşünmenize neden olan şeyler varsa o konuları radikal bir şekilde hayatınızdan yok etmemiz gerekiyor. Önemli ve ciddi bir adım bekliyor İsa Mesih bizden. Daha düşüncedeyken bu günahı yok etmemiz gerekiyor. Bu sadece kutsal yazıların ne dediğini öğrenmekten ibaret değil, aynı zamanda kardeşler gerçek bir yürek değişimiyle oluyor. Amin.